Ayrım 11, kısım 2, bölüm 10, 4. gün, tebeşir, sayfa 113. Saat sabahın 3.30'uydu ve Harry nihayet evin kapısını açtığında yorgunluktan ölüyordu. Soyunup doğruca duşa girdi. Sonuna kadar açtığı kaynar suyun tenini uyuşturmasına ve kaslarını yumuşatıp soğuktan donan bedenini çözmesine izin verirken düşünmemeye çalıştı. Rolf Ottersen'le konuşmuştu ama resmi sorgu sabaha kalmıştı. Solihog'daki komşuları kapı kapı gezip görüşme işini bitirmişlerdi. Soracak pek bir şey yoktu zaten. Ama olay yeri polisleri ve köpekler bütün gece çalışmaya devam edecekti. Deliller bozulana, eriyene ya da karla karışana kadar önlerinde çok kısa bir zaman vardı. Musluğu kapattı. Banyodaki hava buhar yüzünden grileşmişti. Ayna silinir silinmez yeni bir buğu katmanıyla kaplandı. Camdaki buğu yüzünün şeklini bozuyor, çıplak vücudun hatlarını belirsizleştiriyordu. Dişlerini fırçalarken telefon çaldı. Harry diyerek açtı telefonu. Ben Storman, küşçünüz. Bayağı geç aradınız dedi Harry şaşırarak. Ayakta olduğunuzu düşündüm de. Nereden anladınız? Gece haberlerinde gördüm. Solihog'daki kadın. Arkada siz vardınız. Neyse, evinizle ilgili incelemem sonuçları çıktı. Nedir sonuç? Evinizde mantar var. Üstelik en fenasından. Aspergillus versicolor. Yani her renkte olabilir. Tabii görünürse. Birkaç duvarınızı daha yıkmam lazım. Harry daha ilgili, daha endişeli konuşması, en azından adama birkaç soru sorması gerektiğini hissetti. Ama umursamıyordu. Bu saatte mümkün değildi. Dilediğinizi yapın. Konuşma bitince Harry gözlerini kapadı. Kaçınılmazı, hayaletlerin gelişini bekledi. Onları def etmek için bildiği tek ilaçtan uzak duruyordu nasıl olsa. Belki de daha önce var olmayan yeni bir arkadaş edinirdi bu sefer. Kadının ormandan çıkıp gelmesini bekledi. Yamuk bir bowling topuna kondurulmuş bir kafadan ibaret olan, bacaksız, kocaman, beyaz cüssesi kargalar gözlerinden geri kalanları gagaladıktan sonra oluşan kapkara göz çukurları, tilkiler dudaklarını kemirince açığa çıkan dişleriyle kadının yalpalaya yalpalaya üzerine yürümesini bekledi. Gelip gelmeyeceğinden emin değildi. Bilinçaltının sağa solu belli olmazdı çünkü. Olmadı da. Rüyasında bir küvetin içinde yattığını gördü. Başı suyun altındaydı. Kabarcıkların ve bir kadın kahkahasının derinlerden gelen gümbürtüsünü dinliyordu. Beyaz emeyeden çıkan yosunlar, elini arayan beyaz bir elin yeşil parmakları gibi ona doğru uzanıyordu. Sabah güneşi, Amir Gunnar Hagen'in masasındaki gazetelerde parlak dikdörtgenler oluşturuyordu. Sylvia Ottersen'in gülen yüzü, birinci sayfalara atılmış, öldürüldü ve başı kesildi. Ormanda başı kesildi. Ve en kısası ama belki de en iyisi olan başı kesildi. Manşetleriyle birlikte aydınlanıyordu. Harry'nin sabah kalktığı andan itibaren başı ağrıyordu. Başını dikkatlice ellerin arasına alırken önceki gece içmiş olsa halinin bundan daha kötü olmayacağını geçiriyordu aklından. Gözlerini kapamak istiyordu ama Hagen doğruca ona bakıyordu. Komiserin ağzının açılıp kapandığını, eğilip büküldüğünü görse de ağzından çıkan kelimeleri çok zayıf bir frekanstan alıyordu. Hagen uzun lafın kısası deyince Harry kulaklarını açma vaktinin geldiğini anladı. Bu vaka artık önceliğe sahip. Bu da doğal olarak soruşturma ekibini hemen büyütmemiz gerektiği ve katılmıyorum dedi Harry. Ağzından çıkan bu tek kelime bile kafasını çatlatıyormuş gibi hissettirdi. Gerekirse daha sonra ekibi genişletebiliriz. Ama şu an için toplantılarda başka kimseyi görmek istemiyorum. 4 kişi yeterli. Gunnar Hagen hayretle ona baka kaldı. En azından cinayet vakalarında bile soruşturma ekibinde daima en az bir düzine insan olurdu. En özgür düşünceler hep küçük gruplardan çıkar dedi Harry. Özgür düşünce mi? Diye kükredi Hagen. Standart polis işleri ne olacak? Adli tıp delillerin takibi, sorgular, ihbarların kontrolü, bilgi koordinasyonu nasıl olacak? Nereden baksan? Harry üzerine yağan kelime yağmurunu durdurmak için elini kaldırdı. Ben de bundan bahsediyorum işte. Bilgilerin içinde boğulmak istemiyorum. Boğulmak mı? Hagen duyduklarına inanamıyormuş gibi Harry'e baktı. O zaman vakayı yüzme bilen birine versem daha iyi olacak. Harry şakaklarını ovdu. Hagen o an için cinayet masasında dedektif Hall'dan başka böyle bir cinayet dosyasını yönetebilecek birinin olmadığını biliyordu. Harry bunun farkındaydı. Hagen'in vakayı Merkezi Soruşturma Bürosu Kripos'a sevk edip rezil olmaktansa aşırı kıllı kollarından birini feda etmeye razı olduğunda. Harry iç çekti. Normalde bile soruşturma ekipleri bilgi yığının içinde kaybolmamaya uğraşır ve bu standart vakalarda böyledir. Birinci sayfada kafa kesme gibi manşetleri atılınca Harry başını iki yana salladı. İnsanlar çılgına döndü. Sırf dün gece haberlerde çıktıktan sonra yüzün üzerinde telefon gelmiş. Bilirsin işte. Saçmalayan ayyaşlar, kafası her daim güzel olanlar, yeni yeni tipler. Cinayetin vahiy kitabında anlatıldığını söyleyenlerden tut da ona benzer bir sürü zırva. Daha bugünden arayan sayısı 200'e çıkmış. Başka cesetlerin de olabileceği ortaya çıkınca neler olacak sen düşün. Telefonlarla ilgilenmesi için nereden baksan 20 kişi lazım. Bilgileri kontrol edip raporlamak için ve de. Ekip lideri de her gün fiziksel olarak yaklaşık 2 saatini gelen bilgileri incelemeye, 2 saatini bu bilgileri koordine etmeye, 2 saatini insanlara gruplara ayırıp onları bilgilendirmeye ve sorularını cevaplamaya, yarım saatinde basın toplantısında paylaşılacak bilgileri düzenlemeye ayırmalı ki o açıklama da 45 dakika falan sürer. İşin en pis tarafı da şu. Harry işaret parmaklarını sızlayan çenesine koydu ve yüzünü ekşitti. Standart bir cinayet dosyasında tüm bunlar kaynaklardan faydalanmak için yapılabilir. Çünkü mutlaka olayla ilgili bir şeyler bilen, bir şeyler duyan ya da gören birileri çıkar. Titizlikle bir araya getirilebilen ya da vakanın mucizevi bir şekilde çözülmesini sağlayan bilgi parçaları olur. Kesinlikle, dedi Hagen. İşte o yüzden. Ama sorun şu ki, diyerek devam etti Harry. Bu vaka öyle bir vaka değil. Katil de öyle bir katil değil. Ne sırrını paylaştığı bir dostu var, ne cinayet yerinde daha önce yüzünü göstermiş. O civarda kimse bir şey bilmiyor. O yüzden gelen telefonlar bizi yavaşlatmaktan başka bir işe yaramaz. Bulacağımız adli kanıtlar da kafamızı karıştırmak için kasten bırakılmış olabilir. Kısacası burada diğerlerinden farklı bir oyun oynuyoruz. Hagen sandalyesinde geriye yaslanmış, parmak uçlarını birleştirerek derin düşünceler eşliğinde Harry'yi izliyordu. Güneşlenen bir kertenkele gibi gözlerini kırptı. Ve demek bunu bir oyun olarak görüyorsun, diye sordu. Harry başını evet der gibi sallarken Hagen'in konuyu nereye çekmeye çalıştığını merak etti. Nasıl bir oyun peki? Satranç gibi mi? Daha çok gözü kapalı satranç gibi. Hagen başını oynattı. O halde aklında üstün zekaya sahip, eğlenmeye, oyun oynamaya ve yarışmaya meyilli, klasik serin katlı bir seri katil var, öyle mi? Harry, komiserin ne demeye çalıştığını şimdi anlamaya başladı. Şu FBI kursunda gördüğün seri cinayetlerden fırlayan bir adam. Ya da Avustralya'da uğraştığın türden biri. Yani senin yaşadıklarını yaşamış birine. Komiser sözcükleri tadıyormuş gibi dudaklarını şapırdattı. Yakışacak bir rakip. Harry iç geçirdi. Düşündüğüm bu değil şef. Değil mi? Bana harp okulunda öğrettiklerimi hatırlatıyorsun Harry. Askeri stratejilerin dünya tarihinin gidişatını doğrudan etkilediğini anlatırken sence geleceğin komutanları olacak o gençler neyin hayalini kuruyordu? Bir köşede sessizce oturup barış istemeyi, torunlarına bunca yıl sonra sadece yaşamış olduklarını anlatmayı, kimsenin onların neler başardığını, başarmaya muktedir olduğunu bilmemesini mi hayal ediyorlardı? Sorsan barış istiyorlardı, evet. Ama hepsinin bir hayali vardı Harry. Ellerine bir fırsat geçtiğinin hayali. İnsanların içinde ihtiyaç duyulan biri olmaya dair güçlü bir sosyal dürtü vardır Harry. O yüzden Pentagon'daki komutanlar dünyanın ücra bir köşesinde bir kıvılcım yansa bile hemen olabilecek en karamsar tabloyu çizerler. Bana göre sen de bu dosyanın özel olmasını istiyorsun Harry. Arzun o kadar kuvvetli ki kötünün de kötüsünü görebiliyorsun. Kardan adam şef. Sana gönderdiğim mektubu hatırlıyorsun değil mi? Hagen iç çekti. Sadece delinin tekini hatırlıyorum Harry. Harry artık pes etmesi gerektiğini biliyordu. Çoktan bulduğu orta yolu söyleyip Hagen'in bu küçük zaferi yaşamasına izin vermeliydi. Ama onun yerine omuzlarını silkti. Grubumuzun aynı kalmasını istiyorum şef. Hagen'in yüz ifadesi sertleşti. Bunu yapmana izin veremem Harry. Veremem mi? Hagen bir süre Harry ile bakıştı. Fakat sonra gözlerini kırpıştırdı. Belki bir saniye bile sürmedi ama yetti. Düşünmem gereken başka hususlar da var, dedi Hagen. Harry yarayı kaşırken masum ifadesini bozmamaya çalıştı. Ne gibi hususlar mesela şef? Hagen başını ellerine alıp baktı. Ne olabilir? Tepemdekiler, basın, siyasiler. 3 ay sonra katili hala bulamamış olursak cinayet masasının öncelikleriyle ilgili soruları kim yanıtlamak zorunda kalacak zannediyorsun? Bu dosya için sadece 4 kişi görevlendirdik. Çünkü küçük gruplar. Hagen çürük bir karidesi ağzından püskürtür gibi konuştu. Özgür düşünceye ve satranç oyununa daha yatkın olur diye düşündük mü diyeceğim. Hiç bunlara kafa yoruyor musun Harry? Hayır, dedi Harry, kollarını göğsünde kavuşturarak. Ben sadece bu herifi nasıl yakalayacağımızı düşünüyorum. Onu yakalayamazsak hangi bahaneyi uyduracağımızı değil. Harry bunun bir bel altı vuruş olduğunu biliyordu ama yine de kelimeler hedefi vurdu. Komiser gözlerini 2 defa kırptı, ağzını açıp kapadı. Harry o an büyük bir utanç duydu. Neden önüne gelen herkese hareket çekip kendisini tatmin etmek uğruna bu çocukça ve anlamsız mücadelelere giriyor, sidik yarıştırıyordu ki? Raquel bir keresinde daima kalkık duran fazladan bir orta parmakla da olsaydı Harry'den mutlusunun olmayacağını söylemişti. Kripos'ta Esmer Lethbridge adında bir adam var dedi Harry. Büyük soruşturmaları yönetme konusunda iyi. Onunla konuşup bana rapor verecek bir grup kurmasını isteyebilirim. İki grup koordineli ama ayrı olarak çalışır. Sen de emniyet amiriyle birlikte basın açıklamalarını halledersin. Buna ne dersin şef? Cevabı beklemesine bile gerek yoktu. Hagen'in gözlerindeki minneti görebiliyordu. Bu sidik yarışından galip çıkanın kendisinin olduğunu da. Odasına döndüğünde ilk yaptığı şey Björn Holm'u aramak oldu. Hagen kabul etti. Benim dediğim gibi olacak. Yarım saat sonra benim odada toplanın. Skara ile Brata da haber verir misin? Telefonu kapattı. Hagen'in savaş isteyen komutanlarla ilgili söylediklerini düşündü. Ve boş bir çabayla çekmeceyi açıp ağrı kesici bakındı. Ayak izleri dışında cinayet mahalli olarak varsaydığımız yerde suça dair tek bir iz bile bulamadık dedi Magnus Skar. Asıl anlaşılması güç olan cesede dair de hiçbir iz bulamadık. Sonuçta kadının başı kesilmiş. Etrafta yığınla delil olması gerekirdi ama hiçbir şey yok. Köpekler bile tepki göstermedi. Tam bir sır perdesi. Belki de kadını derede öldürdü ve başını kesti dedi Katrin. Kadının ayak izleri dereye kadar gidiyordu. İz bırakmamak için suya koştu ve katil onu orada yakaladı. Silah olarak ne kullandı diye sordu Harry. Ya el baltası ya da testere başka ne olabilir? Kesilen derenin etrafındaki yanık izleri ne o zaman? Katrin Skar'a baktı. İkisi de omuz sikti. Neyse Holmes sen bu işle ilgilen dedi Harry. Sonra? Sonra da onu derenin içinde taşıyarak yola götürmüş olabilir dedi Skar. Topu topu 2 saat uyumuştu ve kazağını ters giymişti. Ama kimse cesaret edip de bunu ona söyleyememişti. Olabilir diyorum çünkü yolun orada da bir şey bulamadık. Bir ağaç gövdesinde kan lekesi, dallardan birinde bir et parçası ya da giysilerinden bir parça, en azından bir şey bulmamız gerekirdi. Derenin yolun aşağısına kıvrıldığı yerde adamın ayak izlerini bulabildik ama. Hemen yakındaki yolda da karın üzerinde bir cesede ait olabilecek izlere rastladık. Ama ne hikmetse köpekler onlarla da ilgilenmedi. Lanet kadavra köpeği bile. Tam bir sır perdesi dedi Harry çenesini kaşıyarak. Derede dikilip başını kesmesi size de çok mantıksız gelmiyor mu? Daracık bir yer sonuçta. Hareket edebileceği kadar geniş değil. Neden bunu yapsın ki? Çok açık dedi Skar. Kanıtlar suyla birlikte akıp gitsin diye. O kadar da açık değil diyerek karşı çıktı Harry. Kurbanın başını ortada bırakmış bir katilden bahsediyoruz. Demek ki arkasında iz kalması ile ilgili bir kaygısı yokmuş. Peki neden yola ilene kadar kadına ait hiçbir iz kalmamış? Ceset torbası dedi Katrin. Başından beri o arazide kadını o kadar uzağa nasıl taşıyabildiğini düşünüyordum. Irak'ta bu iş için çuvala benzer bağcıklı ceset torbaları kullanıyorlardı. Dedi Harry. Bu söylediğin kadavra köpeğinin yolda neden koku almadığını da açıklar. Neden kadını orada bırakıp gitmeyi riske ettiğini de dedi Katrin. Bırakıp gitmeyi mi dedi Skar. Kardaki ceset izleri. Arabasını getirmek için kadını bir süre orada bıraktı. Arabası da muhtemelen o tersanelerin çiftliğine yakın bir yerdeydi. Nereden baksanız yarım saat almaz mı? Skar kıskanç bir edayla ona yakın bir şey diye mırıldandı. O torbalar siyah oluyor. Yoldan arabayla geçenlere alelade bir çöp torbası gibi görünmüştür. Skar yoldan kimse geçmemiş derken yüzünü ekşitip esnemesini bastırdı. O lanet ormanda oturan kim varsa hepsiyle konuştuk. Harry başını aşağı yukarı salladı. Rolf Ottersen'in saat 5 ile 7 arasında dükkanda olmasıyla ilgili anlattıkları hakkında ne düşünüyoruz? Hiç müşteri gelmediyse bu mazeretin bir geçerliliği olmaz dedi Skar. İkizler keman dersinden çıkana kadar dükkandan eve gelip dönmüş de olabilir dedi Catherine. Ama adamda hiç katil tipi yok dedi Skar. Vardığı sonucu pekiştirmek istermiş gibi sandalyesinde geriye yaslanıp başını oynatırken. Harry polislerin bir katili gözünden tanıyabildiğine dair oluşmuş genel algı ile ilgili bir konuşma yapacak gibi oldu. Ama kimsenin herhangi bir korku ve çekincesi olmadan aklından geçeni dileyince söylemesi gereken bir safhada olduklarını düşünce vazgeçti. Deneyimleri ona en iyi fikirlerin uçuk kaçık hatta aptalca tahminlerden ve bir anda akla gelen yalan yanlış düşüncelerden çıktığını göstermişti. Kapı açıldı. Björn Holm herkese selam diye bağırarak içeri girdi. Hepinizden özür dilerim. Cinayet silahının peşindeydim de. Yağmurluğunu çıkardı ve Harry'nin devrildi devrilecek gibi duran portmantosunu astı. Altında sarı işlemeli, arkasında Hank Williams'ın 1953 kışından kalma ölüm belgesine rağmen hayatta olduğunu iddia eden bir yazı taşıyan pembe bir tişört vardı. Holm boşta kalan son sandalyeye yayıldı ve kendisini izleyen yüzlere baktı. Gülümseyerek nasıl gidiyor diye sordu. Holm'un söylemeye bayıldığı o laf Harry'nin beklediği gibi hiç gecikmeden geldi. Hayrola biri mi öldü? Cinayet silahı dedi Harry. Başla hadi. Holm sırıtıp ellerini ovuşturdu. Silvia Ottersen'in boynundaki yanık izlerinin nereden geldiğini elbette ben de merak ediyordum. Patolog herhangi bir ipucu bulamadı. Sadece küçük atar damarların dağlandığını söyleyebildi. Uzuv kesimelerinde kanamayı durdurmak için kullanılan yöntemin aynısı. Bacak kesildiğinde filan. O testereyle kesmekten bahsederken aklıma bir şey geldi. Bildiğiniz gibi ben çiftlikte büyüdüm. Bjornholm öne eğildi, gözleri parladı. Bu hali küçük oğlunun yılbaşı hediyesi olarak aldığı kocaman tren setinin kutusunu açan bir babayı hatırlattı Harry'e. İnek doğum yapmadan önce karnındaki buzağı ölürse, ölü yavru bazen ineğin hiç yardımını almadan dışarı itebilmesi için fazla büyük olur. Hele bir de ölü yavru deforme olmuşsa. İneğin karnını kesmeden yavru alınamaz. Böyle durumlarda veteriner testere kullanır. Scar yüzünü buruşturdu. Çok ince, esnek, bıçak gibi bir testeredir bu. İneğin karnına sokulup ilmek şeklinde bir hareketle buzağının olduğu yerde çevirirsin. Sonra testereyi bir aşağı bir yukarı çekip kanırtırsın. Böylece içerideki yavru kesilmiş olur. Holm elleriyle nasıl yapıldığını gösterdi. İkiye bölününce ölü yavruyu parça parça çıkarırsın. Çoğu zaman sorun böylece çözülür ama her zaman değil. Çünkü testerenin ağzı bazen karnına girip çıkarken anneyi de keser ve anne kan kaybından ölür. O yüzden 2 sene önce bazı Fransız çiftçiler sorunu kesin olarak çözen pratik bir alet buldu. Eti yakarak kesebilen ilmekli bir elektrikli tel. Düz, plastik bir sapı var. Sapın iki ucundan ilmek biçiminde incecik ama süper güçlü bir metal çıkıyor. Kesmek istediğin şeyi önce bir ilmeğin içine alıyorsun. Sonra ısınması için aleti açıyorsun. Tel 15 saniyede ısınıp beyaza dönüyor. Saptaki ikinci bir düğmeye basınca ilmek büzülmeye başlıyor ve içindeki yavruyu kesiyor. Kullanırken sağa sola gitmediği için anneyi kesme ihtimali de çok azalıyor. Hadi kesti diyelim. 2 avantajı daha var. Scar sırıtarak bize aleti satmaya falan mı çalışıyorsun diye sordu. Harry'e bakarak onun tepkisini ölçtü. Birincisi tel sıcak olduğu için mükemmel bir şekilde steril diyerek devam etti Holm. Cesetten bakteri ya da zehirli kan bulaşmıyor. İkincisi de yine sıcaklık yüzünden küçük atar damarlar dağlanmış ve kanamalar önlenmiş oluyor. Anladım dedi Harry. Adamın böyle bir alet kullandığından %100 emin misin? Hayır dedi Holm. Elimde bir tane olsa nasıl çalıştığını denerdim. Ama bir veterinerle konuştum ve bana elektrikli kesme ilmeklerinin henüz Norveç Tarım Bakanlığı tarafından onaylanmadığını söyledi. Yüzünde derin ve içten bir pişmanlık ifadesiyle Harry'e baktı. Pekala dedi Harry. Cinayet silahı bu değilse bile en azından katilin derede durarak kadının başını nasıl kestiğini açıklar. Siz ne diyorsunuz? Şu Fransızlar dedi Catherine Brad. Önce giyotin şimdi de bu. Scar dudaklarını büzdü ve başını iki yana salladı. Kulağa çok tuhaf geliyor. Peki bu ilmekli zamazingoyu nereden bulmuş olabilir? Sonuçta daha onaylanmamış bile değil mi? İşte buradan başlayabiliriz dedi Harry. Sen bununla ilgilenir misin Scar? Ayrım sonu sayfa 123. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Kripos. K-R-I-P-O-S. Sven Lepsvik. E-S-P-V-E-N. L-E-P-S-V-I-K. Hank Williams. H-A-N-K-W-I-L-L-I-A-M-S.